Ayrım 8, Kürtçe eğitim sorunu, Mehmet Bedri Gültekin, sayfa 96. 3. bölüm. Türklerin ve Kürtlerin tek bir millet olma sorunu. Bilindiği üzere belli bir toprak parçası üzerinde yaşayana, aynı dili konuşan, iktisadi yaşantı birliğine, aynı piyasa ilişkilerine sahip ve benzer bir ruhi şekillenme içinde olan insan topluluğuna millet, ulus denir. Bu tanımla birlikte unutulmaması gereken nokta şudur. Millet tanımını yaparken saydığımız bütün unsurların hiç şüphe yok ki tarihin derinliklerine uzanan kökleri vardır. Ama toplumu millet yapan unsurların bugün bildiğimiz anlamda şekillenmesi, ete kemiğe bürünmesi kapitalizmle birlikte ulusal devletin yüzyılları bulan ortaya çıkış sürecine gerçekleşir. Bu nedenle toplumların uluslaşma sürecinden söz edilir. Bu gerçek uluslaşma sürecinde yaşanan gelişmelerin söz konusu ulusun ortaya çıkışında belirleyici olduğu anlamına gelir. O belirleyici gelişmeleri yaşayan topluluklar değişir, dönüşür, gelişir ve bir süre sonraki burada süreden yüzyılları anlamak gerekir, başka bir toplum haline gelmiş olur. Etnik topluluktan millet, ulus olma aşamasına yükselmedir söz konusu olan. Ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel alanlarda yaşanan gelişmeler, farklı etnik toplulukları bir potada eritir ve sonuç olarak hepsinin toplamından yeni bir toplumsal oluşum, millet, ulus ortaya çıkar. Bu süreci yaşayan topluluklar aynı etnik kökenden olduğu gibi farklı etnik kökenden de olabilir. Millet tanımını yaparken saydığımız unsurlardan her birinin bu süreç içinde nasıl ortaya çıktığına daha yakından baktığımız zaman farklı toplulukların tek bir millet, ulus potasına nasıl kaynaştıklarını, birbirlerine benzediklerini ve hep beraber daha ileri bir toplumsal aşamaya ulaştıklarını görürüz. Kapitalist gelişme sürecinde bu benzeşme ve kaynaşma hiç şüphe yok eşitlerin bir araya gelmesi şeklinde değil, hakim etnik topluluğun çoğu zaman zorla gerçekleştirdiği bir eylem olmaktadır. Günümüzde sosyalizmin iktidar olduğu çok milletli ülkelerde ise bu süreç gönüllülük temelinde gerçekleştirilmek istenmektedir. Zorla ya da gönüllü, gerçekleşen süreç sonuç olarak toplumsal gelişme açısından tarihçinin bir ilerleme işaret etmektedir. Bu bölümün konusu Türk-Kürt ilişkilerine milleti oluşturan unsurların son yüzyıl içindeki gelişmelerinden hareket ederek bakmaktadır. Ve bunu yaparken Engels'in, Alman Alsace-Lorraine'in Fransız devrimi sonrasında nasıl Fransızlaştığı üzerine son derece önemli tespit ve tahlillerine de değineceğiz. Toprak birliği ya da vatan. Milletin üzerinde yaşadığı toprak parçası yani vatan sonuç olarak ulusal devletin egemenlik alanının geçerli olduğu sınırlarla belirlenen yerdir. Bu egemenlik alanının dışında kalan etnik olarak söz konusu ulus ile aynı kökten gelen topluluklar komşu ülkelerde ve hemen hemen dünyanın her yerinde vardır. Bu azınlıkları etnik olarak aynı kökten geldiği ulus ile birlikte değerlendirmek, o ulusun bir parçası olarak ele almak gerçeği tam olarak ifade etmiyor. Şüphesiz aynı etnik kökenden gelmek bir bağın ifadesidir ve bu bağ çok çeşitli biçimlerde kendini dışa vurur. Ama toprak birliğinin artık olmaması ve sınırlar dolayısıyla iktisadi yaşantı birliğinin de yok olması, söz konusu ulus ile komşu ülkelerde azınlık durumunda olan aynı kökenden gelme etnik toplulukların tek bir millet ulus olarak ele alınamayacağını gösterir. Dolayısıyla kapitalist gelişme ile birlikte ortaya çıkan ulusal devletin sınırları bir anlamda ulusun da kimlerden oluştuğunu belirlemiş oluyor. Lozan Antlaşması ile belirlenen Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kalan Arap, Gürcü, Ermeni ve Rum kökenli yurttaşlar Türk milletinin bir parçası haline geldiler. Bu yurttaşlarımız hemen yanı başımızda kendileriyle aynı etnik kökenden olan toplumların kurduğu devletlerin varlığına rağmen kendilerini o milletlerin değil Türk milletinin bir parçası olarak görüyorlar. Aynı şekilde Yunanistan, Bulgaristan, Suriye, Irak, İran ve Gürcistan'daki Türk kökenli topluluklar ile olan tarihi kültürel bağlarımız onları Türk milleti olarak ele aldığımız toplumsal oluşumun bir parça olarak değerlendirmemize yetmez. Türk milleti dediğimiz zaman Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki Türkiye halkı anlaşılır. Kürt yurttaşlara gelince bu konuyu geniş olarak ele alacağız ama en azından yakın zamana kadar Türkiye Kürtlerinin kendilerini Erbil ve Mahabat'tan daha çok İstanbul ve İzmir'e yakın gördüklerini söylemek yanlış değildir. Dil birliği. Aynı durum belki de daha fazla dil için geçerlidir. Ulusal diller kapitalizmin ve ulusal devletin ürünüdür. Fransızca, İtalyanca, İngilizce, Rusça ve benzeri bütün diller belli bir yörede konuşulan lehçeler ağızlar olmaktan uluslaşma süreciyle birlikte çıktılar. Piyasanın dili, devletin dili, eğitimin dili bir süreç içinde farklı lehçeleri ağızları yok etti ve bütün ulusun konuştuğu dil oldu. Farklı lehçelerin ve ağızların tek bir dil ulusal haline gelmesi kolay anlaşılır. Ama ulusal diller sadece bu farklılıkların ortadan kalkmasıyla oluşmadı. Ulusal devletin sınırları içindeki farklı diller de zaman içinde zorla veya gönüllü yollarla asimile edildiler. İngiltere'de Gal, İskoç ve İrlanda dillerin İngilizce içinde eritilmesi, Fransa'da Almanların, Korsikalıların, Bretonların ve Baskıların Fransızlaştırılması örneklerinde olduğu gibi. Türkiye'de ise Lazca, Çerkezce, Gürcüce, Boşnakça ve Arapça gibi dilleri konuşan topluluklar Cumhuriyet döneminde Türkçe kendi dilleri olarak hemen hemen tamamıyla benimsediler. Kürtçe konuşan yurttaşlar açısından bu süreç tamamlanamadı ama en azından 2000'li yıllara kadar bu açıdan çok önemli bir mesafenin alındığını söyleyebiliriz. Bütün Kürt yurttaşlarımızın Türkçe bilmesi, büyük çoğunun Kürtçeden daha iyi Türkçe bilmesi önemli bir olgudur. Son yıllarda siyaseten gündeme getirilen ve AKP iktidarı koşullarında belli bir zeminde bulunan Türkçe yerine Kürtçe ikame etme çabalarının Kürt halkının ihtiyaçlar açısından bakıldığında karşılığı yoktur. Ama ABD başta olmak üzere emperyalistler ile bugün onlarla birlikte hareket eden Kürt siyasi çevrelerinin hedefleri açısından bakıldığında karşılığı vardır. Bütün bu örneklerde yer alan, tamamen farklı diller konuşan topluluklar, süreç içinde sınırlar içinde bulundukları devletin ulusal dilini konuşur hale geldiler. Olayın ahlaki boyutu bir yana, bu da bir olgudur. Ve toplumlar tarihsel olarak daha ileri bir duruma, yani daha geniş coğrafyada çok daha büyük insan topluluklarının aynı dili konuşuyor olması durumuna bu süreçleri yaşayarak ulaşmışlardır. Daha geniş bir coğrafyada daha büyük toplulukların aynı dili konuşması, halkların ezilenlerin yararına bir gelecek yaratmada daha alverişli koşullara sahip olmaları anlamına gelir. İktisadi yaşantı birliği. Askeri düzeyde de olsa bütün diğer unsurların var olmasının yanı sıra ulusal devletlerin ortaya çıkmasını mümkün kılan belli merkezler etrafında oluşan ortak ekonomik hayattır. Kapitalizmin şafağı ile birlikte gelişmeye başlayan piyasa ilişkileri, ortaçağ özgü kapalı ekonomiyi, kapalı ekonomiler üzerinde hayat bulan feodal parçalanmışlığı aşmayı gerektiriyordu. Gelişme de bu yönde oldu. Feodal çitlerin aşılması ortak ekonomik hayatı geliştirdi. Ortak ekonomik hayatı paylaşan insanlar tek bir ulusun parçası oldukları bilincine ulaştı. Ama bu gelişmelerin sonunda ortaya çıkan ulus devlet, tarih sahnesine çıktıktan sonra büyük bir hızla en uzaktaki bireyine kadar bütün ulusu piyasa ilişkilerinin içine çekti. İktisadi yaşantı birliği, bugünün Türkiye'sinde en ücra köşeyi bile en sıkı bağlarla İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Çukurova gibi merkezlere bağlayacak bir biçimde gelişmiştir. Son 20 yıl içinde Kuzey Irak'ta fiili bir Kürt devletinin kurulmuş olması, bu bölgeyle Türkiye'nin Kürt illeri arasındaki ekonomik ilişkilerinin gelişmiş olması bu gerçeği değiştirmemiştir. Hatta tam tersine şöyle bir gelişmeden bahsetmek daha doğrudur. Erbil, Duhok ve Süleymaniye ile gelişen ekonomik ilişkiler bu bölgeyi Türkiye'nin ekonomi merkezlerine her geçen gün daha fazla bağlı kılmaktadır. Kısacası, bugün Türk ile Kürt'ü sımsıkı bir arada tutan ortak bir ekonomik hayat vardır. Bu ortak ekonomik hayat aradaki sınıra rağmen Irak Kürtlerini de kendi içine çekmektedir. Ruhi şekillenme birliği. İnsan toplumlarının millet haline getiren unsurlardan sonuncusu olan ruhi şekillenme birliği ise esas olarak uluslaşma sürecinde beraberce başarılan işlerin, yaşanılan ve toplum bilincinde derin izler bırakan olayların yarattığı topluluk bilincidir. Örneğin Avustralya ve Yeni Zelandalılar, Çanakkale'de uğradıkları büyük yenilgiyi birer ulus olarak ortaya çıkmalarında son derece önemli bir olay olarak görürler. Amerikan ulusu İngiltere'ye karşı verilen bağımsızlık savaşıyla tarih sahnesine çıkmıştır. Örnekler çoğaltılabilir. Her çağdaş milletin uluslaşma sürecinde benzer gelişmeler yaşanmıştır. Elbette belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan ve uluslaşma sürecini beraberce yaşayıp tek bir millet haline gelen bütün o farklı etnik toplulukların, tarihin derinliklerine uzanan ortak birikimleri de vardır. Ve bu ortak geçmişin ortak birikimlerinde uluslaşma etkisi küçümsenemez. Ama bu ortak birikimler, söz konusu toplulukların tek bir ulus olmaya doğru evrilmelerine elverişli bir zemin sunar ama belirleyici değildir. Aynı şekilde, ulusun oluşmasında önder rol oynayan hakim etnik grubun, uluslaşma sürecinde tarih içindeki köklerine duyduğu ilgiyi büyütmesi, araştırmalar yapması, öncesinde neredeyse unutulan geçmişin yeniden hatırlanması da ruhi şekillenme birliğinin asli unsuru değildir. Konuyu kendi tarihimizden hareketle açalım. Türklerin İslamiyet'ten önceki tarihlerini hatırlamaları, millet olma bilincinin ortaya çıkması ve gelişmesinden sonradır. Ama Türkleri millet yapan, üzerinde bin yıldır yaşadıkları topraklara yönelen sömürgeci tehdit ve bu tehdide karşı yürüttükleri mücadeledir. Sömürgeci saldırı ve tehdit, ülke içindeki kapitalist filizlenme ile paralel gelişmiştir. Dolayısıyla Türklerin bir ulus haline gelme sürecinden bahsettiğim zaman, öncelikle anlaşılması gereken son 200 yıldır, yani Batı sömürgeciliğinin ve emperyalizmin yayılmasına karşı verilen mücadelenin anlaşılması gerekir. Batılı kapitalist devletlerin yayılmacılığına karşı verilen mücadele içinde Türkler bu mücadelenin sultanlığa karşı mücadeleyle ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu gördüler. Dolayısıyla 200 yıldır kapitalist emperyalist saldırganlık ile Orta Çağ'a karşı verilen mücadele Türkleri bir millet olarak tarih sahnesine çıkardı. Bu mücadelenin kilometre taşlarını hatırlayarak aynı zamanda bugün Türk milleti olarak sahnede olan toplumsal varlığın hangi duraklardan nasıl geçerek ortaya çıktığı konusunda bir fikir edinmiş oluruz. Ve tabii aynı zamanda bu milletin kimlerden oluştuğunu da. Napolyon orduların 1800'lü yılların başında Mısır'a çıkarak Filistin'e doğru gerçekleştirdiği saldırı, kapitalist sömürgecinin ilk büyük hamlesidir. 19. yüzyılda boyunca bu saldırılar sürmüştür. 1856 ve 1876-77 Osmanlı-Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı ile iç içe geçmiş olan Kurtuluş Savaşı. 1877 Anayasa Devrimi, 1908 Jön Türk Devrimi ve Kurtuluş Savaşı'ndan sonra tamamlanmasa da feodalizme büyük bir hesaplaşma demek olan Cumhuriyet Devrimi. İşte Türkleri millet yapan gelişmeler bunlardır. Elbette bu süreç Cumhuriyet'le birlikte tamamlanmış olmadı. 90 yıllık Cumhuriyet tarihi aynı zamanda uluslaşma tarihidir ve halen devam etmektedir. Bu açıdan Cumhuriyet dönemine dönecek olursak, uluslaşmadan devrimin yol verdiği kapitalist gelişme sürecinde yaşanan ilerlemeyi ve verilen mücadeleyi anlamak gerekir. 27 Mayıs devrimi, 1960'ların büyük kitle hareketleri, 12 Mart ve 12 Eylül Amerikancı darbelerine karşı mücadele, 1990'ların emekçi hareketi ve 2000'lerde Cumhuriyet devrimine sahip çıkma yolunda milyonların ayağa kalkması. Evet, bizi millet yapan gelişmelere bunları da eklemek gerekiyor. Bütün bu mücadeleler ve bu mücadelelerde elde edilen başarılar ortak bir ruhi şekillenme yarattı. Bu ortak ruhi şekillenme sadece etnik olarak Türkler açısından değil, bu topraklarda yaşayan başta Kürtler olmak üzere farklı etnik kökenlerden gelen herkes için de geçerlidir. Tarihin derinliklerine ulaşan kökler, ulus olarak ortaya çıktıktan sonra ulus bilincini pekiştirmek açısından önem taşıdı. Ama Mustafa Kemal gibi ulusun ne olduğunu bilen devrimci milliyetçiler açısından tarihin derinlikleri sadece bir etnik topluluğun tarihi değil, ulusal devlet içinde yer alan ve ulusu oluşturan bütün toplulukların tarihidir. Onun içindir ki Mustafa Kemal, Orta Asya'daki köklerin araştırılması kadar hatta daha da fazla Anadolu tarihinin de araştırılmasına önem vermiştir. Ama daha önce de belirttiğimiz gibi, belirleyici olan toplumun verdiği mücadele ve başardığı işlerdir. 200 yıldır sömürgecilere karşı beraberce savaşanlar, Kurtuluş Savaşı'nı omuz omuza dövüşenler, Cumhuriyet devriminin yarattığı aydınlığı ve ilerlemeyi beraberce başaranlar, 1960'larda fabrikalarda, tarlalarda ve üniversitelerde, tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye mücadelesi verenler, 12 Mart ve 12 Eylül'ün işkencehanelerin ve hapishanelerin paylaşıp mücadelesini verenler, emekçi mücadelesinde birlikte olanlar ve Cumhuriyet mitinglerinde hep beraber ne Amerika ne Avrupa bağımsız Türkiye şiarına aykıranlar ve bugün Amerika'nın Büyük Orta Doğu Projesi'ne karşı mücadele yürütenler Türk milletini oluşturuyor. İşte uluslaşma sürecine böyle bakıldığı zaman Anadolu'daki 72,5 milletin şimdi nasıl tek bir millet olarak anıldığını anlaşılmış olur. Alman Alsas-Lorraine bölgesinin Fransızlaşması örneği. Engels, Tarihte Zorun Rolü adlı eserinde Alman Alsas-Lorraine'in nasıl Fransızlaştığını anlatır. Alsas-Lorraine örneği, ulusun ne olduğu ve ulusun nasıl ortaya çıktığı konusunda son derece çarpıcı bir örnektir. Milliyetçi önyargılardan uzak bir şekilde bugün Türkiye'de önümüzde duran sorunlara da devrimci bir şekilde yaklaşmamız açısından son derece önemli veriler sunmaktadır. Alsas-Lorraine bölgesi, sakinler esas olarak Alman olan Fransa ile Almanya arasında Ren Nehri'nin batısında yer alan bir bölgedir. Bu bölge 18. yüzyılın başında Fransa tarafından ilhak edildi. 17. yüzyıl ve 18. yüzyılın başı Fransız devletinin parlak dönemidir. Avrupa saraylarında Fransızca konuşulmaktadır. Bu dönemde Almanya ise feodal prenslikler halinde paramparçadır. Fransa ile baş edecek durumda değildir. Almanya, Prusya bu dönemde komşuları olan Fransa, Danimarka, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu ve Çarlık Rusyası karşısında zayıftır. Bu ülkelerin askeri ve siyasi nüfuzunu açıktır. Alsas-Lorraine işte bu koşullarda Fransa'nın egemenliğine geçmiştir. 1871'de Almanlar Fransa'yı mağlup edince Alsas-Lorraine Almanya tarafından geri alınır. Ne var ki aradan geçen 200 yıla yakın zaman içinde bölge Fransız olmuştur. Engels bu süreci son derece öğretici bir şekilde açıklar. Fransız devriminden önceki durum. Fransız devrimine kadar bu Alman bölgesi genel olarak hiç Fransızlaştırılmamıştı. En azından Alsas'ta okullarda kullanılan dil ve bütün iç sorunlar için resmi dil Almancaydı. Fransız hükümeti 18. yüzyılın başlangıcından bu yana topraklarında düşman askeri görmemiş olan bu Alman eyaletlerini koruyordu. Sürekli iç çatışmalarla sarsılan imparatorluk gerçekten Alsasları ana yurda dönmeye ikna edecek durumda değildi. Frederick Engels, Tarihte Zorun Ölü, Sol Yayınları, İstanbul, 1979, 2. basım, sayfa 106. Evet, Alsas-Lorraine bir Alman bölgesi, resmi dili Almanca, okullarda Almanca eğitim veriliyor. O sıralarda bütün Avrupa'da olduğu gibi Fransa'da da kapitalizm gelişmektedir. Buna bağlı olarak ulusal uyanış söz konusudur. Ama siyasi iktidar hala feodalizmin elindedir. Feodal parçalanmışlık, Almanya kadar derin değilse de prensler, bölgesel yetkililer, asiller, taşradaki hakim sınıf oluşturmaktadır. Böyle bir siyasal üst yapının egemen olduğu ülkede çeşitli bölgelerde konuşulan farklı diller, lehçeler ve benzeri o kadar da sorun değildir. Engel şöyle devam ediyor. Sonra Fransız devrimi oldu. Alsas ve Lorraine'in Almanya'dan ummaya asla cesaret edemeyecekleri şeyi Fransız sundu onlara. Feodal zincirler kırılmıştı. Köle emeği harcamak zorunda bırakılan bağımlı köylü artık özgür bir insan çoğu durumda kendi çiftliğinin ve topraklarının özgür sahibi olmuştu. Kentlerde asilzade egemenliği ve lonca ayrıcalıkları kalktı. Aristokrasi sürüldü. Küçük prenslerin ağırlık sahibi olduğu bölgelerde köylüler komşularını örnek aldılar. Prensleri bölgesel yetkililerin asilleri kovdular ve kendilerini özgür Fransız yurttaşı ilan ettiler. Ve Fransa'nın hiçbir yerinde halk Almanca konuşulan bölgelerdeki kadar büyük bir heyecanla devrimin etrafında toplanmadı. Adı geçen eser sayfa 106-107. Devrim etnik kökeni, dili, Engels kitabında değmiyor ama dinsel inancı ne olursa olsun Fransa topraklarında yaşayan bütün insanları birleştiriyor. Bu arada üzerinde düşünmesi gereken nokta, Almanca konuşan halkın neden Fransızca konuşanlardan daha büyük bir heyecanla devrimin etrafında toplandığıdır. Devrimin her türlü ayrıma son vererek bütün yurttaşları eşit duruma getirmesi şüphesiz ki büyük bir etkendir. Ama yine hiç şüphe yok ki Alsaslı-Lorraine Almanları, devrim Fransa'sında kazandıklarını hemen yanı başlarında bulunan ve kendileriyle aynı dili konuşan Almanya ile kıyaslamışlardır. Ve bundan sonra Alsaslı-Lorraine Almanlarının Fransız milletinin bir parçası haline gelme süreci başlar. Engel şöyle devam ediyor. Ve imparatorluk devrime savaş açınca Almanlar hala kendi zincirlerini uysalca taşımakla kalmayıp eski köleyin Fransızlara ve yeni devrilmiş feodal beylerin Alsas köylülerine zorla kabul ettirilmesi için kendilerini kullanmasına izin verince işte o zaman Alsas ve Lorraine halkı kendini Alman saymaktan vazgeçti. Artık Almanlardan nefret etmeyi ve onları küçümsemeyi öğrendiler. Ve Marcel Strasbourg'da yazıldı ve bestelendi ve ilk kez Alsas halkı tarafından söylendi. Alman Fransızlar kendilerine, geçmişlerine karşı yüzlerce savaş alanında omuz omuza birlikte devrim için savaştıkları ulusal Fransızlarla bir ulus haline geldiler. Adı geçen eser sayfa 107. İşte uluslar tarihinde bu şekilde ortaya çıkıyor. Fransız devrimi Fransız ulusunu yaratmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu da bir devrim ile oldu. Mustafa Kemal bu tarihsel eylemi yani ulus olarak ortaya çıkış olgusunu Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkına Türk millet denir diyerek açıklamıştır. Fransa'da devrim sadece Alsaslı-Lorraine Almanları Fransız ulusunu bir parçası haline getirmekle kalmadı, Fransa'nın bütün etnik topluluklarının da aynı sürecin içine çöktü. Engels bu gerçeği, Büyük Devrim Dunkirk bölgesindeki Flemish bölgelerinde, Bretonya'nın Keltler arasında, Korsika'nın İtalyanlar arasında aynı mucizeyi yaratmamış mıydı cümlesiyle anlatıyor. Fransız milletinin bir parçası haline gelen Alsaslı-Lorraine Almanlarında Fransız olma bilinci duygusu gelişince Fransa'ya yönelik saldırılara karşı devrimin kendilerine kazandırdıklarını savunmak tavrının ortaya çıkması doğaldır. Devrimin kazandırdıklarını savunmak, ana vatanı savunmakla mümkündür. Böylece ruhi şekillenme birliği, toprak birliği ve maddi kazanımlar anlamına gelen iktisadi yaşantı birliği, bütün Fransızlar açısından, Alman Fransızlar açısından da etek kemiğe bürünüyor. Uluslaşma süreci bir adım daha ileri gidiyor ve dil birliğine ulaşıyor. Engels, Tarihte Zorun Rolü adlı eserinde bu durumu ise şöyle açıklıyor. 1814'te müttefik devletler Fransa'yı istila ettiklerinde esas Alsas ve Lorraine'de en kuvvetli düşmanlık ve en şiddetli direnişle karşılaştılar. Çünkü bu bölgelerde halk tekrar Alman olmaya zorlanma tehlikesinden korkuyordu ve bu, o zamanlar Almanca'nın orada konuşulan hemen hemen tek dil olmasına karşın böyleydi. Ama Fransa'nın ayrılma tehlikesi geçtikten ve romantik Alman şövalyelerin ilhak zorlamaları bastırıldıktan sonra Fransa ile dil bakımından daha çok kaynaşma gereği anlaşıldı ve o zamandan beri de okullarda Fransızlaştırıldı. Lüksemburglular da aynı şeyi gönüllü olarak yaptılar. Adı geçen eser sayfa 107-108. Engels bu sözlerin devamında 1871'de Bismarck'ın işte bu tamamen Fransızlaşmış olan bölgeyi şövalye duygularla zorla Fransa'dan koparıp aldığını yazar. Devrimin Fransız yaptığı eski Alman Alsaslı-Lorraine Bismarck tarafından ilhak edildikten sonra yeniden Almanlaşmadı. Alsaslı-Lorraine 1. Dünya Savaşı'nın ardından yeniden Fransa ile birleşti ve bugün de Fransa'nın bir parçası olmaya devam ediyor. Türkler ve Kürtlerin tek bir milletin olma süreci. Jön Türk devriminde Türkler ve Kürtler. Engels'in tespitleri birçok açıdan ufuk açıcıdır. Alsaslı-Lorraine örneğinden hareketle Türk-Kürt ilişkilerine bizde uluslaşmanın seyrine bugün geldiğimiz yere bakmakta fayda vardır. Türkler ve Kürtler arasında 9. yüzyıldan bu yana süregelen ilişkiler hiç şüphe yok önemli ve ortak bir tarihsel arka plan yaratmıştır. Özellikle Celali isyanları döneminde verilen mücadeleler Türkmen ve Kürt köylü kitlelerin iç içe geçmesine önemli rol oynamıştır. Antep Maraş'tan Kars Ardahan'a kadar uzanan geniş bir kuşak boyunca Alevi Türk ve Kürt nüfusun iç içe varlığı, feodal dönemden günümüze kalan çok önemli benzeşme sürecine elverişli zemin sunar. Ama Türkleri ve Kürtleri kader birliğine iten, mücadele alanlarını buluşturan, kaynaştıran ve beraber bir gelecek tasarlamalarını mümkün kılan, 19. yüzyılda birlikte kapitalist emperyalist batınının sömürgeleştirme saldırısına karşı beraberce direnmeleridir. Vatanın sömürgeleştirilmesine ve bunu olanak sağlayan sultanlığa karşı mücadele içinde ortaya çıkan İttihat ve Terakki de Türkler ve Kürtler beraber mücadele ettiler. Diyarbakır, Muş, Van gibi belli başlı şehirler İttihat ve Terakki'nin Anadolu'da örgütlediği merkezler arasındaydı. Jön Türklerin örgütlenmesi ve 1908'de iktidarı almaları ezilen dünyadaki ilk başarılı devrimdir. Sonuç olarak bu devrim o zamana kadar kapitalist dünya ile sınırlı olan ulusal uyanışı ezilen dünyaya taşımıştır. Jön Türk devrimi ezilen dünya devrimciliğinin feodalizme karşı olmasının yanı sıra kaçınılmaz olarak emperyalizme de karşı olacağını söylemiştir. Bu özelliklerinden dolayıdır ki Jön Türkler o günden sonra ezilen dünyada başkaldıran devrimcilere adlarını verdiler. 1910'larda ve 1920'lerde Kore'den Latin Amerika'da bütün ezilen dünyada Jön Türkler vardı. Bu onur hiç şüphe yok. Türk-Kürt bu topraklarda yaşayan bütün devrimcilere aittir. Özetle Jön Türk devrimi Türk ile Kürt'ün bir milletle olma yolunda beraberce yürümelerini sağlayan ilk önemli adımdır. Bu ilk adımdan sonra başarılan iki devrim ve bir önemli devrimci kitle hareketi Türk ile Kürt'ün tek bir millet olma yolunda büyük mesafe almalarını sağlamıştır. Anadolu Emperyalist Devrimi'nde Kurtuluş Savaşı'nda Türkler ve Kürtler. Birinci Dünya Savaşı bizim açımızdan daha başından itibaren Kurtuluş Savaşı'ydı. Osmanlı topraklarının paylaştırılması amacıyla ortaya çıkan savaş, Türkler ve en başından beri Türklerle hareket eden Kürtler açısından sömürge olmaya direnme anlamına geliyordu. Daha savaş çıkmadan önce Avrupa devletlerinin Ermeni ayrımcılığını kullanarak yaptığı baskının sonucunda Osmanlı Devleti'ne kabul ettirilen bir anlaşma ile 1914 Temmuz'unda Doğu Anadolu bölgesi iki valilik bölgesine ayrılarak buralara iki Hristiyan vali atanıyor. Van, Bitlis, Harput, Diyarbakır'dan oluşan 1. bölgenin Norveçli Albay Hoffi, Erzurum, Sivas, Trabzon'dan oluşan 2. bölgede Hollandalı Westernek bölge valiliği olarak atanıyorlar. Bu atamalarla aynı zamanda bu bölgeleri kapsayacak olan Ermeni devletinin sınırları da belirlenmiş oluyordu. Atanan Hristiyan valiler bölgeye gitmek üzere yola çıkıyorlar ama daha görevlerine başlamadan 1. Dünya Savaşı patlak verdi. Böylece Hristiyan vali projesi yarım kaldı. Bu proje ile bölge nüfusunun ancak %20'sini oluşturan Ermenilere Ermenistan kurdurtulacaktı. Bir etnik temizlik olmadan, Ermeniler bölgede çoğunluk durumuna getirilmeden bu mümkün olamayacağından aslında bölgenin Müslüman halkını bekleyen katliam ve sürgün idi. Bölgedeki Müslüman nüfusun büyük çoğunluğu Kürt olduğundan da etnik temizlik tehlikesi en başta Kürtler için söz konusuydu. Nitekim savaş yılları boyunca bütün bölgede büyük bir karşılıklı kırım yaşandı. Başlangıçta Rus ordularıyla birlikte ilerleyen Ermeniler işgal ettikleri bölgelerde büyük katliamlar yaptılar. Bugünkü Ermenistan sınırları içinde bulunan Kürt nüfusun %98'inin yok edilmesi bunun kanıtıdır. Çeşitli kaynakların Ermenilerin bölge halkına yönelik kırımına ilişkin verdiği rakamlar 500 bin civarındadır. Katledilenlerin çoğu Kürttür. Emperyalistlerin düşündüğü Ermenistan'ın sınırı, Kürtlerin yaşadığı bölgenin büyük bir kısmını kaplıyordu. Nitekim 1920 yılında Sevr Anlaşması imzalandığında, bölgede Ermeni nüfus kalmamasına rağmen Kürtlere ayrılan bölgenin bugünkü Güneydoğu'nun ancak küçük bir bölümünde söz konusu edilmesi, Kürtlerin bu savaşın Türklerle birlikte başta gelen kurban olduğunu gösteriyordu. İşte bütün bunlardan dolayı Kürtler, 1. Dünya Savaşı'nda ardından 1919-22 yılları arasındaki Kurtuluş Savaşı'nda Türklerle kader birliği yaptılar. Ve Sovyet devriminin sağladığı elverişli koşullarda Kürtuluş Savaşı ilk başarılarını Doğu cephesine elde etti. Erzurum ve Sivas kongrelerinde Kürt illerinden gelen delegelerin hatırlı sayılır bir ağırlığı vardı. Yine bu dönemde işbirlikçi İstanbul hükümetinin kışkırtmaları sonucu Anadolu'nun batısına tam 23 gerici isyan çıkarken doğusunda Koçgeri isyanı dışında bir isyanın da olmaması Kürtlerin Ankara'daki milli hükümete verdiği desteğin bir göstergesidir. Kürtler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne o zaman İngiliz işgali altında olan Musul ve Süleymaniye'de dahil olmak üzere bütün illerden temsilcilerini seçerek gönderdiler. Lozan görüşmeleri sırasında da hemen hemen ittifak halinde emperyalistlerin karşısında Türklerle birlikte tavır aldılar. Türkiye'nin Lozan Delegasyonu Başkanı İsmet İnönü de bu desteğin verdiği güçte bütün görüşmeler boyunca masaya Türklerin ve Kürtlerin temsilcisi olarak oturdu. 1920 sonrasında ise İngilizlerin Musul beldesini kendi lehlerine çözmek için Nasturileri kullanmasına karşı bölgenin Kürt halkı hem Irak'ta hem de Hakkari ve Şırnak illerinde büyük mücadeleler vermiştir. 1924 yılındaki Nasturi isyanının bastırılmasından bölgenin hemen hemen bütün aşiretleri silahlı güçleriyle Türk ordusuyla birlikte hareket etmişlerdir. Musul vilayeti Kürtlerinin 1919 yılından itibaren Şeyh Mahmut Berzenci önderliğindeki verdiği mücadeleyi, Revanduz bölgesi Kürtlerinin 1920-23 yılları arasındaki büyük mücadelesinin ve Yarbay Özdemir Bey'in bölgede 1922-23 yıllarında yerel Kürt halkı ile birlikte verdiği mücadeleyi de Kurtuluş Savaşımızın bir parçası olarak ele almak gerekir. Emperyalizme karşı verilen Kurtuluş Savaşı da ve elde edilen zafer Türk ile Kürt'ü birleştirmede, kaynaştırmada çok büyük bir rol oynamıştır. Birinci mecliste kurulacak olan ulusal milli devletin hangi milletin devleti olacağı konusunda yapılan tartışmalar son derece anlamlıdır. Türk'ü ile Kürt'ü ile bütün milletvekilleri bu iki etnik unsurun tek bir millet olduğu konusunda hemfikirdirler. Yapılan tartışmalarda bu milletin adının ne olması gerektiği konusunda çeşitli öneriler yapılmıştır. Önerilerden bazılarının Türkiye milleti, Türk-Kürt milleti şeklinde ifade edilmesi anlamlıdır. Şu da bir gerçek ki milletlerin isimleri kararlarla değil tarih içinde ortaya çıkar. 19. yüzyıl ve 20. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı ülkesinde yaşayan herkes Batılıların gözünde Türk idi. Etnik kökeni ve inancı ne olursa olsun herkes Türk olarak adlandırılıyordu. Nitekim 20. yüzyılın başında bugünkü Lübnan'dan Güney Amerika'ya göç eden Hristiyan Arapların bugün bile Türk olarak adlandırılması bunun kanıtı olarak gösterilebilir. Hatırlanacağı üzere 1990'larda Arjantin'de devlet başkanlığı yapan Carlos Menem'in lakabı El Turco idi. 1. mecliste millet adı üzerine yapılan tartışmalar çok sürmedi. 1920'ler sonrasında emperyalizmle fiili işbirliği içinde olan ve oldukça zayıf durumdaki etnik milliyetçiliğin bastırılmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkının Türk milleti denir anlayışı hakim oldu ve benimsendi. Bu yaklaşım tarihsel gelişmeye uygundur ve bilimseldi. Önemli nokta şudur, Ulusal Kurtuluş Savaşımız Ekim Devrimi ile birlikte bütün mazlum milletlerin önünü açtı, bütün ezilenlere örnek oldu. Böylesine büyük bir eylemin sahibi olmanın o devrimin öznesi olan halkı büyük dönüşümlere uğratması kaçınılmazdır. O dönüşüm Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yeni bir milletin tarih sahnesine çıkmasıdır. 8. ayrımın sonu, sayfa 111.